Ayrım 14.
Tanrı'nın dünya ruhunda hala yansıyan belirsiz yüzünü silmek güç olmayacaktır. Hegel'in şu çift anlamlı, insansız Tanrı, tanrısız insandan daha fazla bir şey değildir sözünden kesin sonuçlar çıkaracaktır kalıtçıları. David Strauss, Vide Jesus'unda insan Tanrı olarak İsa kavramını bile bir yana bırakır. Bruno Boer, İsa'nın insanlığı üzerinde ısrar edecek bir tür özlekçi Hristiyanlık kurar. Sonra Feuerbach, Marx büyük bir düşünür sayardı onu, kendini onun eleştirici çırağı olarak görecekti. Essence de Christianism'de her türlü tanrı bilimin yerini bir insan ve tür dinine verecek, bu din çağdaş kafaların büyük bir yanını kendine çekecektir. İnsansal ile tanrısal arasındaki ayrımın boş olduğunu, insanlığın özü yani insan yaratılışıyla birey arasındaki ayrımdan başka bir şey olmadığını göstermek olacaktır işi. Tanrı gizlemi insanın kendi kendine aşkındaki gizlemden başka bir şey değildir. Yeni ve garip bir ön bili yankılanır o zaman. Bireylik inancın yerini aldı. Us İncil'in, politika din ile kilisenin, yer göğün, çalışma duanın, düşkünlük cehennemin, insan da İsa'nın yerini. Öyleyse yalnız bir cehennem vardır, o da bu dünyadadır. Onunla çarpışmak gerekir. Politika dindir. Aşkın Hristiyanlık, öbür dünyanın Hristiyanlığı, kölenin vazgeçişi dolayısıyla yeryüzü efendilerini güçlendirir. Göklerin dibinde bir efendi daha yaratır. Bunun için tanrısızlık ile devrimcilik anlayışı aynı kurtuluş akımının iki yüzünden başka bir şey değildir. Her zaman sorulan soruya, devrim akımı neden ülkücülükle değil de özlekçilikle özdeşleşti sorusuna verilen yanıt budur işte. Çünkü Tanrı'yı köleleştirmenin, onu buyruk altına alıp kullanmanın anlamı, eski efendileri ayakta tutan aşkınlığı öldürmek ve yenilerini yükselterek kral insan çağlarını hazırlamaktır. Düşkünlük gününü doldurunca, tarihsel çelişkiler çözülünce, gerçek Tanrı, insansal Tanrı devlet olacaktır. Homo homini lupus, o zaman homo homini deus olur. Çağdaş dünyanın kaynağında bu düşünce yatar. Feuerbach'ta bugün hala iş başında bulunan korkunç bir iyimserliğin doğuşunu görürüz. Bu iyimserlik yok sayıcı umutsuzluğun tam karşıtı gibi görünür. Ama bir görüşten başka bir şey değildir bu. Bu ateşli düşüncelerin derinden derine yok sayıcı kaynağını görmek için Feuerbach'ın Theogonisi'ndeki sonuçları bilmek gerekir. Gerçekten de Feuerbach, Hegel'e bile karşı çıkarak insanın yediği şeyden öte bir şey olmadığını kesinleyecek, düşüncesini ve geleceği şöyle özetleyecektir. Gerçek felsefe, felsefenin yatsınmasıdır. Hiçbir dindir benim dinim. Felsefem de hiçbir felsefe. Alaycılık, tarihin ve özdeğin tanrılaştırılması, bireysel yıldırı ya da devlet suçları, bütün bu ölçüsüz sonuçlar, tepeden tırnağa silahlanmış olarak değerlerin ve gerçeğin oluşturulmasını yalnızca tarihe bırakan çift anlamlı bir kavramdan doğacaktır. Çağların sonunda gerçek gün ışığına çıkıncaya dek hiçbir şey açıkça tasarlanamazsa, eylem saymaca demektir. Sonunda güç egemen olur. Gerçek tasarlanamaz, tasarlanmaz kavramlar uydurmalıyız diye haykırıyordu Hegel. Gerçekten de yanlış gibi tasarlanamayan bir kavramın da uydurulması gerekir. Ama benimsenmeye gelince gerçek düzeyinde bulunan inandırmaya bel bağlayamaz. Sonunda zorla benimsetilmesi gerekir. Hegel'in tutumu bu gerçektir. Bize yanlış görünüyor ya yine de gerçektir. Çünkü gerçeğin yanlış olduğu da olur. Kanıtına gelince ileride sonuçlanınca tarih sağlayacaktır bunu. Ben değil demektir. Böyle bir sav ancak iki sonuç getirebilir. Ya kanıt sağlanıncaya dek her şeyin askıda bırakılması ya da tarih içinde başarıya ulaşacak gibi görünen her şeyin hepsinden önce gücün doğrulanması. Her iki durumda da yoksayıcılıkla karşı karşıyayız. Ne olursa olsun 20. yüzyılın devrimci düşüncesinin mutsuz bir yazgı sonucu esininin büyük bir yanını bir töreye ve zamana uyma felsefesinden aldığını göz önüne almadıkça onu anlayamayız. Bu düşüncenin yoldan sapmaları gerçek başkaldırıya gölge düşürmez. Öte yandan bir zamanlar Hegel'in savını geçerli kılan şey kendisini düşünce açısından hem de bir daha düzelmemesiyle kuşkulu kılan şeydir. Tarihin 1807 yılında Napolyon ve kendisiyle tamamlandığını, kesinlemenin olanak içinde bulunduğunu, yoksayıcılığın yenilmiş olduğunu sanmıştı. Görüngü bilim, yalnızca geçmiş için ön bilide bulunan İncil, çağlara bir sınır koyuyordu. 1807'de bütün günahlar bağışlanmış, çağlar tamamlanmıştı. Ama tarih yine sürdü. O gün bugün başka günahlar haykırıyor dünyanın yüzüne karşı. Alman felsefesinin temelli bağışladığı eski suçların aykırılığını ortaya çıkarıyor. Hegel'in tarihi kalınlık kılmayı başardığı için bundan böyle suçsuz olan Napolyon'dan sonra da kendi kendini tanrılaştırması topu topu 7 yıl sürdü. Tüm kesinleme yerine yok sayıcılık kapladı dünyayı. Felsefenin de Waterloo'ları vardır. Köle felsefelerin bile. Ama insan yüreğindeki tanrısallık isteğini hiçbir şey yıldıramıyor. Daha başkaları geldi, Waterloo'yu unutup tarihi tamamlayamayacaklarını ileri sürdüler. Hala da ileri sürenler oluyor. İnsanın tanrısallığı hep yol alıp durmakta. Ancak çağların sonunda tapılası olacaktır. Buna yardım etmeli. Tanrı olmadığına göre hiç değilse tapınağı kurmalıdır. Ne olursa olsun hala durmamış olan tarih Hegel'in öğretisinin umudu olabilecek bir umudu sezdiriyor. Ama şimdilik Hegel'in ruhsal çocuklarınca sürdürüldüğü için. Kolera Yiyene Savaşı filozofunu en şanlı zamanında alıp götürdüğü zaman arkadan gelecek olaylar için her şey düzene sokulmuştur. Gök boş, yeryüzü ilkesiz gücün eline bırakılmış durumdadır. Öldürmeyi seçenlerle köleleştirmeyi seçenler gerçeğine sırt çevirmiş bir başkaldırı adına birbiri ardından boy göstereceklerdir. Bireysel yıldırıcılık. Rus yok sayıcılığının kuramcısı Pisarev en büyük bağnazların çocuklar ve gençler olduğunu belirtir. Uluslar içinde doğrudur bu. O çağda Rusya başkaldırmışların başını kendi eliyle kesecek oranda bön bir çarın forsepslerle doğurduğu top topu 100 yıllık bir delikanlı ulustur. Alman profesörlerinin ancak düşüncede yapabildiklerini gerçekleştirmeleri, Alman düşüngüsünü özverinin ve yıkmanın en uç noktalarına götürmeleri şaşılacak bir şey değildir. Stendhal, Almanları öteki uluslardan ayıran başlıca farklardan birinin de düşündükçe yatışacaklarına, düşündükçe coşmaları olduğunu söyler. Doğrudur. Ruslar için daha da doğrudur. Felsefe geleneği bulunmayan bu genç ülkede Lotrimont'un çarpılmış liselilerinin kardeşleri olan gencecik insanlar Alman düşüncesine sarılmışlar ve kanlar içinde sonuçlarını cisimlendirmişlerdir. O zaman bir lise bitirmişler proletaryası, insanın kurtarılması yolundaki büyük eylemi bırakıldığı yerden ele almış, ona daha esirimeli bir yüz vermiştir. 19. yüzyılın sonuna dek bu lise bitirmişler hiçbir zaman birkaç bini geçmemişti. Yine de tek başlarına zamanın saltık yöntemlerinin en sıkısı karşısında 40 milyon mujiyi kölelikten kurtaracaklarını ileri sürmüşler, kurtulmalarına geçici olarak da olsa gerçekten yardım etmişlerdir. Bu özgürlüğü hemen hepsi intiharla, ölümle, kürek cezasıyla ya da çıldırmayla ödemişlerdir. Rus yıldırıcılığının tüm tarihi bir avuç aydının sessiz halk önünde zorba bir yönetimle çarpışması olarak özetlenebilir. Gücü tükenmiş tutkuları en sonunda ihanete uğramıştır. Ama en aşırı yoksamalarında bile bir değere, zorbalığa karşı koyup gerçek kurtuluşa destek olmayı bugün de sürdüren yeni bir erdeme beden vermişlerdir. 19. yüzyılda Rusya'nın Almanlaştırılması bağımsız bir olgu değildir. Alman düşüngüsünün etkisi ağır basar o sırada. Örneğin Fransa'da Mihlet ve Kuhnet ile 19. yüzyılın Germen incelemeleri yüzyılı olduğu yeterince bilinir. Ama bu düşüngü Fransa'da özgürlükçü sosyalizmle çarpışıp dengelenmek zorunda kalmasına karşılık Rusya'da önceden oluşmuş hiçbir düşünceyle karşılaşmamıştır. Rusya'da kazanılmış bir alandadır. İlk Rus Üniversitesi yani 1750 yılında kurulan Moskova Üniversitesi bir Alman üniversitesidir. Rusya'nın Büyük Petro çağında başlayan eğitici, memur ve askerlerce ağır ağır işlenmesi 1. Nikola'nın desteğiyle düzenli bir Almanlaştırma biçimini alır. Aydın kitlesi 30'lu yıllarda Fransızlarla birlikte Schelling'e, 40'lı yıllarda Hegel'e, 100 yılın ikinci yarısında da Hegel'den çıkma Alman sosyalizmine tutulur. O zaman Rus gençliği kendisine vergi ölçüsüz tutku gücünü bu soyut düşüncelere boşaltır. Bu ölü düşünceleri gerçekten yaşar. İnsan dini daha önceden Alman uzmanlarınca kalıplandırılmıştı ama havarileri ve kurbanları yoktu. İlk iç çağrıcılarına sırt çeviren Rus Hristiyanları bu rolü oynadılar. Bunun için aşkınlıktan ve erdemden uzak yaşamayı benimsemek zorunda kaldılar. Erdemin bırakılması. 1820 yıllarında ilk Rus devrimcileri olan Aralıkçılar tümden erdemsiz değildiler. Bu beyzadelerin Jacobin ülkücülükleri düzeltmeye uğramamıştır daha. Hatta bilinçli bir erdem söz konusudur. İçlerinden biri Piotr Vyasemski, "Babalarımız birer eğlence düşkünüydü, bizler birer katonuz" der. Yalnız buna Bakunin'de ve 1905 yılının devrimci sosyalistlerinde yeniden bulacağımız bir duygu, acı çekmenin canlandırıcı olduğu duygusu da eklenir. Aralıkçılar, halk sınıfına katılarak ayrıcalıklarından vazgeçmiş olan şu soylu Fransızları düşündürtürler. Ülkücü Roma soyluları olarak onlar da 4 Ağustos gecelerini yaşamışlar, halkın kurtulması için kendi canlarını verme yolunu seçmişlerdir. Önderleri Pestel'in siyasal ve toplumsal bir düşüncesi bulunsa bile, başarısızlığa uğramış kundaklamalarının sağlam bir izlencesi yoktur. Başarıya inanmış olmaları bile kuşkuludur. İçlerinden biri ayaklanmadan bir gün önce, "Evet öleceğiz" diyordu, "ama güzel bir ölüm olacak bu." Gerçekten de güzel bir ölüm oldu. 1825 aralığında Ayaklanmışlar Birliği Petersburg'da Senato alanında top ateşiyle yok edildi. Kalanlar sürgüne gönderildi, beşi de asıldı. Ama öyle beceriksizce asıldılar ki baştan asmak gerekti. Etkisizlikleri söz götürmeyen bu kurbanların tüm devrimci Rusya'da bir coşkunluk ve dehşet duygusu içinde saygı görmelerinin nedeni kolayca anlaşılır. Etkili olmasalar da örnektiler. Bu devrim tarihinin başlangıcında Hegel'in alaylı bir dille güzel ruh dediği ama Rus devrim düşüncesini tanımlayacak olan şeyin haklarını ve büyüklüğünü belirtiyorlardı. Alman düşüncesi bu coşkunluk iklimi içinde Fransız etkisiyle çarpıştı. Öç ve adalet istekleriyle güçsüz yalnızlık duyguları arasında bölünmüş kafalara etkisini benimsetti. Tanrısal esinin ta kendisi gibi karşılandı ilkin. Öyle kutlandı, öyle yorumlandı. Bir felsefe çılgınlığı tutuşturdu en iyi kafaları. Hegel'in mantığını dizelere dökmeye dek götürdüler işi. Çoğu Rus aydınları Hegel öğretisinden toplumsal bir sekinciliğin doğrulanmasını çıkardılar ilkin. Dünyanın ussallığının bilincine varmak yetiyordu. Us çağların sonunda gerçekleşecekti nasıl olsa. Örneğin Stankevich, Bakunin ve Bielinski'nin ilk tepkileri budur. Sonra Rus tutkusu düşünce bakımından olmasa da gerçek bakımından çarlıkla suç ortağı durumuna düşmek düşüncesi karşısında geriledi ve hemen öbür ucu atıldı. Bu konuda 30'lu ve 40'lı yılların en seçkin ve en etkili kafalarından biri olan Bielinski'nin evriminden daha aydınlatıcı bir örnek gösterilemez. Bielinski oldukça bulanık bir özgürlük ülküsünden yola çıktıktan sonra birden Hegel'le karşılaşır. Gece yarısı odasında tanrısal esinin sarsıntısı altında Pascal gibi gözlerinden yaşlar boşanır. Yaşlı adamı birdenbire benliğinden sıyırıverir. "Ne saymaca vardır ne rastlantı. Fransızlarla vedalaştım artık." Aynı zamanda da toplumsal sekincilikten yanadır. Koruyucusudur onun. Hiç duralamadan yazar bunu. Durumunu savunur, duyduğu gibi yiğitçe. Ama o zaman yüce gönüllü adam dünyada en çok nefret ettiği şeyin adaletsizliğin yanında bulunduğunu görür. Her şey mantıksalsa her şey doğrulanmış demektir. Kamçıya, köleliğe ve Sibirya'ya da evet demelidir. Dünyayı ve acılarını benimsememek ona büyüklük gibi görünmüştü bir an. Çünkü yalnız kendi acılarına, kendi çelişkilerine katlanacağını sanıyordu. Başkalarının acılarına da evet demek söz konusu olunca birden eli ayağı tutulur. Ters yöne doğru gider. Başkalarının acısı benimsenemiyorsa dünyada hiçbir şey doğrulanamamıştır ve tarih hiç değilse bir noktasında usla birleşmemektedir. Oysa tümüyle usa uygun olması gerekir. Değilse hiç de usa uygun değildir. Bir an için her şey doğrulanabilir düşüncesiyle yatışmış insanın yalnız başına karşı çıkışı yeniden yaman sözlerle çınlayacaktır. Doğrudan Hegel'e seslenir Bielinski. "Sizin dar felsefenize uygun düşen tüm saygıyla şurasını bildirmekle onur duyarım. Evrim basamaklarının en yükseğine ulaşmak tarihine de ersem, yaşamın ve tarihin tüm kurbanlarının hesabını sorardım sizden. Bütün kan kardeşlerim konusunda içim rahat değilse, karşılıksız bile olsa mutluluğu istemem." Bielinski dilediği şeyin usun saltıklığı değil, varlığın tümlüğü olduğunu anlamıştır. Bunları özdeşleştirmeye yanaşmaz. Tüm insanın canlı varlığın ölümsüzlüğünü ister. Türün us olmuş, soyut ölümsüzlüğünü değil. aynı tutkuyla yeni rakiplerine karşı da yapar savunmayı. Sonra bu büyük iç çarpışmadan Hegel'e borçlu olduğu sonuçları çıkarır ama bunları ona karşı kullanır. Bu sonuçlar baş kaldırmış bireycinin sonuçlarıdır. Birey bu durumuyla benimsemez tarihi. Öyleyse olduğu şeyi kesinlemek için gerçeği yıkması gerekir. Onunla işbirliği etmesi değil. Eskiden gerçekti benim tanrım, şimdi de yoksama. Kahramanlarım da ihtiyarın yıkıcıları. Luther, Voltaire, ansiklopediciler, Kayne ile Biron. Böylece doğa ötesi başkaldırının bütün konularını bir çırpıda yeniden buluruz. Fransızların bireyci sosyalizm geleneği Rusya'da hep canlı kalıyordu kuşkusuz. 30'lu yıllarda okunan Saint-Simon ile Fourier, sonra 40'lı yıllarda okunmaya başlayan Proudhon, Herzen'in büyük düşüncesini çok daha sonra Pyotr Lavrov'un düşüncesini etkileyecektir. Ama aktüele değerlerine bağlı kalan bu düşünce, umursamaz düşüncelerle karşı karşıya gelince yere serilecektir. Hiç değilse geçici olarak. Bielinski ise tam tersine Hegel'le ve Hegel'e karşı toplumsal bireyciliğin eğilimlerini yeniden bulur. Ama yoksama açısından aşkın değerlerin yatsınmasında. Öte yandan 1848'de öldüğü zaman düşüncesi Herzen'in düşüncesine çok yaklaşmış olacaktır. Ama Hegel'e karşı çıkışında yoksayıcıların bir dereceye kadar da yıldırıcıların tutumu olacak bir tutumu tanımlar. Böylece 1825'in ülkücü beyzadeleriyle 1860'ın hiççi üniversite öğrencileri arasında bir geçiş örneği sağlar. Üç cinli. Gerçekten Herzen basma kalıp düşüncelerden kurtulmak için de olsa yoksayıcı akımın savunmasını yaparken ihtiyarın ortadan kaldırılışı geleceğin yaratılışıdır diye haykırdığı zaman Bielinski'nin dilini kullanacaktır. Kotliareski, köktenciler diye de adlandırılan kişilerden söz ederken, geçmişten tümüyle vazgeçerek insan kişiliğini başka bir örnek üzerine kurmayı düşünen havariler diye tanımlıyordu onları. Her türlü tarihi teperek, geleceği artık tarihsel anlayışa değil de kral insana göre kurma kararında Stirner'in savı yeniden belirir. Ama kral birey kendi başına iktidara yükselemez. Başkalarına da gereksinimi vardır. O zaman da yoksayıcı bir çelişkiye düşecektir. Pisarev, Bakunin ve Nachayev yıkma ve yoksama alanını her biri biraz daha genişleterek bu çelişkiyi çözmeye çalışacaklar ama bu genişletme yıldırıcılığın aynı zamanda beliren özveri ve öldürme içinde çelişkinin de öldürülmesine kadar varacaktır. 60'lı yılların yoksayıcılığı hepten bencil olmayan her türlü eylemi tepti, böylece yoksamaların en kökteniyle başladığı görünüşte. Yoksayıcılık deyimini kahramanı bu tür bir insan olan Babalar ve Çocuklar adlı romanında Turgenev'in uydurduğu bilinir. Pisarev bu kitap için yazdığı bir yazıda Bazarov'u kendilerine bir örnek olarak tanıdıklarını bildirmişti. Biz var olanın kısırlığını bir dereceye kadar anlamış olmanın kısır bilinciyle övünebiliriz yalnız diyordu Bazarov. Yoksayıcılık dedikleri bu mudur diye soruyorlardı kendisine. Yoksayıcılık dedikleri budur. Pisarev bu örneği över, daha da aydınlatmak için şöyle tanımlar onu. Kurulu düzen karşısında bir yabancıyım, ona katılmam gerekmez. Öyleyse biricik değer ustal benciliktedir. Pisarev beni doyurmayan her şeyi yatsır. Felsefeye, saçmalıkla nitelenen sanata, yalancı aktöreye, dine, hatta göreneklere, nezakete bile savaş açar. Bizim gerçek üstücülerimizin yıldırıcılığını düşündürten ustal bir yıldırıcılık kurar. Kışkırtma öğreti durumuna getirilir ama Raskolnikov örneğin çok iyi belirttiği bir derinlik taşır. Pisarev bu güzel atılımın doruğunda hiç gülmeden insanın kendi annesini öldürüp öldüremeyeceğini sorar. Sonra da yanıtı verir. Neden olmasın? Bunu arzuluyorsam, yararlı buluyorsam neden olmasın? Bundan sonra yoksayıcılarımızın servet ya da önemli yerler kapmaya, önlerine çıkan her şeyin alaycı bir biçimde tadını çıkarmaya çalışmalarına şaşıyor insan. Doğrusunu söylemek gerekirse toplumun iyi yerlerine yerleşmiş yoksayıcılar da az değildir. Ama bunlar alaycılıklarını kurama dökmezler. Her fırsatta erdeme tutarsız bir saygı, görünüşte kalan bir saygı sunmayı yeğe tutarlar. Söz konusu yoksayıcılara gelince topluma meydan okuyuşlarıyla tek başına bir değerin kesinlenmesi olan bu meydan okuyuşla kendi kendileriyle çelişkiye düşüyorlardı. Özdekçi olduklarını söylüyorlardı. Başucu kitapları Buhler'in Güç ve Özdeki'ydi. Ama içlerinden biri Hepimiz de Moleskot ve Darwin için dar ağacına gitmeye, kellemizi vermeye hazırdık diyordu. Böylece öğretiye özdeğin çok daha üstünde bir yer veriyordu. Öğreti bir din, bir bağnazlık durumuna gelmişti. Pisarev'e göre, Darwin haklı olduğuna göre Lamarck bir haindi. Bu çevrede herhangi bir kimse ruhun ölümsüzlüğünden söz etmeye kalktı mı hemen aforoz edilirdi. Öyleyse Vladimir Weddell, yok sayıcılığı usçu bir bilgisizcilik diye tanımlamakta haklıdır. Bunlar da us, inancın ön yargılarını garip bir biçimde kendine katıyordu. Us örneği olarak en bayağı bilimciliği seçmek, bu bireycilerin çelişkilerinin en küçüğü değildir. Her şeyi yoksuyorlardı. En yadsınacak değerler, Homais'in değerleri kalıyordu yalnız. Yine de yok sayıcılar, yerlerini alacak olanlara usların en darını bir inanç durumuna getirmeleriyle örnek olacaklardır. Ustan ve çıkardan başka bir şeye inanmıyorlardı. Ama kuşkuculuk yerine havariliği seçtiler, sosyalist oldular. Çelişkileri buradadır. Bütün delikanlı kafalar gibi aynı zamanda hem inanma gereksinimi hem kuşku duyuyorlardı. Kişisel çözümleri yoksamalarına inancın uzlaşmazlığını, tutkusunu vermektir. Ama bunda şaşılacak ne var? Weddell, filozof Soloviev'in bu çelişkiyi ortaya koyan küçümseyici tümcesini anar. İnsan maymundan gelir, öyleyse birbirimizi sevelim. Bununla birlikte Pisarev'in gerçeği buradadır. İnsan Tanrı'nın yansımasıysa, insanın insan aşkından yoksun kalmasının önemi yok demektir. Bir gün gelecek, doyacaktır. Acımasız ve sınırlı bir koşulun karanlıklarında nereye gittiğini bilmeden dolaşan kör yaratıksa benzerlerine onların ölümlü aşklarına gereksinim duyacaktır. Acıma tanrısız dünyaya değil de nereye sığınabilir? Ötekinde tanrı iyiliği herkesin gereksinimini karşılar. Hiçbir gereksinimi bulunmayanların bile. Her şeyi yoksayanlar yoksamanın bir düşkünlük olduğunu anlarlar hiç değilse. O zaman başkasının düşkünlüğüne açılabilir ve sonunda kendi kendilerini yoksayabilirler.